Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 13 Sefer 1443 ve Miladi Takvimle 20 Eylül 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, dinin gençleri olan değerli bakışı ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, bakanlıkların Şanghay örgütüyle işbirliği kapasitelerini belirlemelerini istedi. Ulyanov, nükleer anlaşma görüşmeleri 20 Haziran'a kadar gelinen noktadan devam etmeli dedi. Türkiye, Ermenistan'la ilişkileri kurmaya hazır olduğunu bildirdi. İslami Cihat, 6 Filistinli esir özgürlüğün simgesidir açıklamasında bulundu. IŞİD, Afganistan'daki saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Donald Trump, Amerika insan çöplüğüne dönüşüyor dedi. Şimdi haberler.
İran Silahlı Kuvvetler Başkumandanı Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Hava Kuvvetleri'nin yeni komutanı olarak Tuğgeneral Hamid Vahedi'yi atadı. Rehberlik bürosunun bildirdiğine göre İran Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı'nın kararnamesi şöyle. Aja Başkomutanı'nın önerisi ve sizin layık olmanız ve taahhüdünüz dikkate alınarak sizi İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atıyorum. Her tür hava tehdidine akıllıca yanıt vermede muharebe kabiliyetini ve hazırlığı yükseltme çabaları, İslami nizamın bilimsel düzeyde hava kuvvetlerinin oluşturulması yaklaşımı içinde insani sermayenin geliştirilmesi, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun geniş kapsamı ve ilgili mülki ve askeri bölümlerle etkin ve sinerjik etkileşimi beklenmektedir. İran'ın önceki hava kuvvetleri komutanı Aziz Nesirzade ise dün Genelkurmay Başkanı'nın önerisi üzerine İslam İnkılabı rehberinin hükmüyle İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bütün bakanlıklar Şanghay Örgütü ile işbirliği kapasitelerini belirlemek ve bunları ülkenin ekonomik büyümesi doğrultusunda kullanmak da yükümlüdür dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğine atıfta bulunan reisi dün yaptığı kabine toplantısında şöyle dedi. Bugün sadece İran Dışişleri Bakanlığı'nın değil, tüm bakanlıkların sorumluluğu ve görevi, ülkenin ekonomik refahı ve ilerlemesi için kapasiteleri en iyi şekilde belirlemek ve kullanmaktır. İran Cumhurbaşkanı, Şanghay'a üye ülkeler artık İran ile işbirliği zemininin her zamankinden daha hazır olduğunu düşünüyorlar, dedi. Çabahar Limanı'nın faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğine de vurgu yapan reisi, Çabahar Limanı Asya ülkeleri ve dünya ile iletişim için bir kapıdır. Bu nedenle geliştirilmesi ve işletilmesinin hızlandırılması çok önemlidir, dedi ve açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Hükümetin dış politikası ekonomik diplomasi önceliğiyle komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmektir ve bu politikayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Komşu ve bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkileri güçlendirme önünde hiçbir engel yok.
İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğini stratejik ve önemli bir değer olarak nitelendirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tümgeneral Muhammed Bagheri, dün Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Yardımcısının tanıtım töreninde Şanghay Örgütü'nün büyük ve son derece önemli bir pakt olduğunu belirterek şöyle dedi. Amerika ve Avrupa'nın karşı çıkmasına rağmen İran'ın bu pakta tam üyeliğinin kabul edilmesi olayı son derece bereketli ve uğurlu bir gelişmedir ve kesinlikle İran halkı aleyhinde tehditleri önleme bağlamında olumlu etkileri olacaktır. Tümgeneral Bagheri ayrıca şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay Örgütü'ne üye ülkelerle askeri ilişkileri ve işbirlikleri daha da geliştirilecektir. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı açıklamasında ayrıca Lübnan'daki gelişmeleri de değinerek, bugünlerde Amerika ve birçok Avrupa ülkesinin bu mazlum ülkeyi kuşattığını, boykot ettiğini, hatta hastanelerin ve elektrik santrallerini bile yakıttan bile mahrum bıraktığını görüyoruz. Ama İran yakıt gemileri Siyonistlerin gözü önünden Kızıldeniz, Süveyş Kanalı ve Akdeniz kıyılarından geçti ve Lübnan'a ulaştı, dedi. İran Deniz Kuvvetleri'nin 75. Deniz Filosu'nun görevine atıfta bulunan Tümgeneral Bagheri ayrıca şunları söyledi. 4 aydan fazla bir süredir ilk kez İran İslam Cumhuriyeti donanması uluslararası okyanuslarda ve sularda ve yalnızca kendine dayanarak faaliyet yapıyor ve Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde ise Amerika ve Avrupa'nın gözleri önünde çalışmalarına devam ederek operasyon yaptı.
İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı vize yasağının kaldırılmasına yönelik çabalara atıfta bulunarak turizm tüm dünyadaki insanların hakkıdır ve kamu diplomasisinde özel bir role sahiptir, dedi. Seyyid İzzetullah Zargami, İran Kültür Mirası Bakan Yardımcısının tanıtım merasiminde yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmelerle vize yasağı kaldırılacak. Zira dünyada bununla ilgili güzel örnekler var ve bizim de vizeyi kaldırmamız lazım, dedi. Zargami, Cumhurbaşkanı ile geçen hafta Tacikistan'a gerçekleştirdiği ziyarete atıfta bulunarak şöyle dedi. Bu ziyareti takip ettiğimiz konulardan biri turizmdi. Ülkeler arasında diplomasinin geliştirilmesi için turizm en iyi çözümdür. Halkların çoğu farklı ülkelerdeki hükümet türü ne olursa olsun birçok ülkeye seyahat etme eğilimindedir.
Viyana'da uluslararası örgütlerde Rusya'nın temsilcisi nükleer anlaşmadaki İran müzakere heyetindeki değişikliğe atıfta bulunarak, görüşmelere baştan değil 20 Haziran'a kadar gelinen noktadan devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre Mihal Ulyanov bir Twitter mesajıyla İran'ın nükleer anlaşma görüşmeleri için müzakere heyetindeki değişikliklere tepki gösterdi. Ulyanov Twitter mesajında İran'da yeni bir hükümetin kurulmasından sonra müzakere ekibinde özel değişiklikler normaldir. Viyana görüşmelerinin başarısının anahtarı sürecin devam etmesini sağlamaktır, dedi. Ulyanov müzakerelere baştan değil 20 Haziran'a kadar gelinen noktadan devam edilmelidir, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşma görüşmeleri için İran müzakere ekibi hakkında şunları söyledi. Müzakere ekibi değerlendiriliyor ve doğal olarak değişiklikler olacak. Henüz kesinleşmemiştir. Kesinleştiğinde bilgi verilecektir. Bilindiği gibi Obama döneminde Amerika'nın İran'la varılan nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planından Trump, 18 Mayıs 2018 tarihinde tek taraflı ve kanunsuz bir şekilde çekilerek İran'a yönelik yaptırımları kanunsuz bir şekilde arttırdı. Buna karşılık ise İran'da nükleer anlaşma çerçevesinde taahhütlerini azaltmaya gitti.
Lübnan Hizbullah Hareketi'nin siyasi konsey başkanı İbrahim Emin Es-Seyyid, İran'dan yakıt ithal etme kararının halkın sorunlarını çözmek için alındığını söyledi. İbrahim Emin Es-Seyyid, dün yaptığı açıklamada İran'dan deniz yoluyla yakıt ithal etme kararı, halkın onurunu korumak, aşağılanmaya son vermek ve sorunları çözmek için alındı dedi. Ülke yetkililerinin performansını halkın sorunlarını çözmediği için eleştiren Emir Es-Seyyid, onlar sadece büyük elçiliklerden nasıl sınırsız para alınır ve harcanır onu bilirler. Hala da onlara Amerikalılardan, Avrupalılardan, Fars Körfezi ülkelerinden ve Suudi Arabistan'dan paralar gelmektedir dedi. Hizbullah yetkilisi açıklamasının devamında şöyle dedi. Halkın sorunlarını çözmek için korkaklara ve başarısız insanlara asla güvenemeyiz. Akaryakıt veya insanların yaşamlarıyla ilgili herhangi bir konuda kesinlikle harekete geçeceğiz. İran akaryakıt tankerlerine oluşan bir konvoy Perşembe günü Suriye topraklarından Lübnan'a ulaşmış ve halkın sevinciyle karşılaşmıştı.
Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun, Erbayin Hüseyin'in merasimleri için ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için Kerbela eyaletinin sınırlarını ve çöl alanlarını korumak için gerekli emirleri verdiğini söyledi. Mevazi News'un haberine göre Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun, dün Kerbela operasyonun komutanlarıyla yaptığı güvenlik toplantısında kentin idari sınırları ve çöl alanlarının tam kontrolünü ve sorumluluğu altındaki alanlarda birliklerin kurulmasına vurgu yaptı. Irak Savunma Bakanı tüm ziyaretçilerin ve Kerbela velayetine giden güzergahların gerekli şekilde korunmasının sağlanması ve bu konuda istihbarat çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Babil Polis Komutanlığı da Erbayin Hüseyin'in merasimlerine katılacaklarının güvenliğini sağlamak için özel bir güvenlik planının uygulandığını ve bu plana 18 binden fazla güvenlik gücünün katıldığını duyurdu. Hicri Kameri takvime göre 20 Sefer 1443, Dünya Şiilerin 3. İmamı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve Sadık Yarenlerinin Kerbela Çölü'nde şehadetlerinin yıl dönümü 40. günüdür.
Öte yandan İngiltere'de yaşayan Müslümanlar ve Ehl-i Beyt aşıkları da Hüseyin-i Erbayin merasimleri arifesinde Manchester kentinde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve sadık yarenlerini ve ülkülerini anmam amacıyla yürüyüş düzenlediler. Söz konusu yürüyüşte geçen yıllarda olduğu gibi dünyanın değişik yerlerinden çeşitli ırk ve renkteki Müslümanlar ve Ehl-i Beyt aşıkları katılırken barış ve adalet mesajı verdiler ve ayrıca Hazreti Hüseyin'in zulüm karşısında direnişiyle ilgili mesajı yayınladılar. Yürüyüşte Müslümanlar ve Ehl-i Beyt aşıkları İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Kerbela şehitlerinin adıyla süslenmiş bayraklar ve plakatlar taşırlarken yine o şehitlerin mesajlarından oluşan cümlelerin yer aldığı dövizler taşıdılar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu duyurdu. Sputnik Haber Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada Gürcistan Başbakanı'nın kendisini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini bildirdiğini söyledi. Erdoğan bu görüşme gerçekleşirse Türkiye Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurabilir dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Zanzibar kapısının açılmasıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan ilişkilerindeki sorunların çözülmesini umduğunu ifade etti.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK grubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Siirt'in Pervari ilçesine düzenlenen hava operasyonunda 5 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Siyonist rejim tarafından yeniden tutuklanan 6 Filistinli esire gönderdiği mesajda "Siz özgürlüğün ve Filistin'in sembolüsünüz" dedi. İğneye göre Ziyad Ennahale dünkü mesajında özgürlük yine sizi bekliyor olacak ve arkanızda Cenin'den Gazze'ye halk ve direniş var dedi. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri 6 Filistinli esire hitaben, sizler yalnızca Filistin halkını değil, İslam ümmetini de birleştirdiniz dedi. Haber kaynakları dün gece 2 Filistinli esirin daha dün tutuklanmasıyla terör rejimi İsrail zindanlarından kaçan 6 Filistinlinin hepsinin yeniden tutuklanmış olduğunu bildirirken, alınan haberlere göre bu gelişmenin ardından Kuzeybatı Şeria'da huzursuzluklar devam ediyor. Filistin Haber Ajansı'na göre Kuzeybatı'daki Cenin eyaletindeki Yabd sitesinde Filistinli gençler Siyonist askerlerle çatıştı. Habere göre Siyonist İsrail güçleri gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistinli gençleri dağıtmaya çalıştı.
İşgalci Amerikan güçleri onlarca IŞİD terör örgütü tutuklusunun El-Şedaid'deki yasa dışı üslerine intikal edildiğini bildirdi. Sana Haber Ajansı'na göre Amerikan işgal güçleri pazar günü Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesinde Amerika'ya bağlı milislerin cezaevlerinde bulunan onlarca IŞİD teröristini güneydeki El-Şedaid'deki Amerikan işgalcilerinin yasa dışı üstünden nakletti. Suriyeli kaynaklar bu girişimin Amerika'nın IŞİD teröristlerini eğitme ve onlara yatırım yapma ve tekfircileri bölge sakinlerine ve Suriye ordusu mevzilerine karşı terör eylemde kullanma siyasetine uygun olduğunu bildirdi. Habere göre Haseke'nin güney banliyölerinde yer alan Şedadi şehrinde Amerikalı işgalcilerin havaalanına asker intikali için Amerikan helikopterleri indi. Bu helikopterlerle üste getirilen yaklaşık 60 IŞİD üyesinin bulunduğu anlaşılıyor.
Suudi hapishanelerinde 41 tutuklu acımasız cezalarla idama mahkum edildi. Suudi Leaks internet sitesinin bildirdiğine göre insan hakları örgütleri pazar günü yaptığı açıklamada Suudi yetkililerin 2021'in başından bu yana yaklaşık 50 tutukluyu infaz ettiğini ve ülkede 41 tutuklunun daha ölüm cezasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Rapora göre Suudi yargısı şeffaflık ve adaletten yoksun olan ve yalnızca zorla alınan itiraflar temelinde mahkumlara ağır ölüm cezaları veriyor.
IŞİD terör grubu dün yayınladığı bildiriyle cumartesi ve pazar günlerinde Afganistan'da yaşanan terör saldırıların sorumluluğunu üstlendi. IŞİD bu bağlamda yayınladığı bildirdi. Cumartesi ve pazar günleri yaşanan patlamalarda toplam 35 Taliban üyesinin öldüğü veya yaralandığını duyurdu.
Yemen'de Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin savunma bakanı operasyon alanlarındaki son zaferlerin özellikle Mağrib'deki başarıların düşmana diz çöktürdüğünü söyledi. El Mesire'den alıntı yapan İRNA Ajansı'na göre Tümgeneral Muhammed Nasır El-Atifi dün yaptığı açıklamada özellikle Mağrib'deki operasyon alanlarındaki son zaferler düşmana diz çöktürdü, düşman hali hazırda dağılmanın eşiğinde ve kendi son aşamalarındadır dedi.
Ve son haberimiz, eski Amerikan Başkanı Trump yayınladığı bildirdi. On binlerce göçmenin bu ülkeye akın etmesine işaretle Amerika'nın insan çöplüğüne dönüşmekte olduğunu söyledi. Trump bildirdi, Amerika'ya göçmelerin akın etmesinin bu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük kriz olabileceğini söyledi. Trump, Amerika tarihinde en fazla düzensiz yabancıların milyonlar halinde Amerika'ya akın etmekte olduğunu bildirdi. Eski Amerikan Başkanı katiller, uyuşturucu satıcıları ve çeşitli şekillerdeki suçların söz konusu göçmenlerin büyük bir bölümünü oluşturduğunu iddia etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin bildirisine itirazı etrafında. Batılı ülkeler ve özellikle Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs tutumlarını destekleyerek Türkiye ile anlaşmazlıklarını yaymaya çalışırken Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'deki gerginlikleri yoğunlaşıyor. Yaklaşık 10 yıl önce batılı uzmanların birçoğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın bulunması ve çıkarılması ile Türkiye ve Yunanistan gerginliklerinin azalacağını tahmin ediyorlardı. Fakat Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının keşfedilmesi ve kullanılması ise iki taraf arasında gerginlikleri daha da arttırdı. Bu sürenin devamında Avrupa Birliği üyesi 9 Güney ülke liderleri Atina'daki ortak toplantının sonunda bir uyarı bildirisi yayınlayarak Türk hükümetini Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka saygı duymaya çağırdı. Hırvatistan, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Malta, Slovenya ve İspanya Cumhurbaşkanları ve Başbakanları tarafından imzalanan bildirde Türk hükümetine Yunanistan ve Kıbrıs'a Güney Kıbrıs'a karşı saldırgan bir yaklaşım sergilemekten kaçınma çağrısı yapıldı. Buna karşılık Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildirildi. 9 Avrupa ülkesinin Ankara hükümetine karşı yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de alınan tedbirlerin uluslararası düzenlemelere uygun olduğunu, Kıbrıs adasının Türk kesimi halkının ve Türk hükümetinin çıkarlarını ve kamu haklarını korumayı amaçladığını iddia ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve yasa dışı göçmenle ilgili Ankara hükümetine yönelik iddiaların asılsız olduğu, bu ülkelerin Türkiye yaklaşımının tek taraflı ve gerçekçi olmadığı ifade edilirken, ülkelerin Türkiye yaklaşımının tek taraflı ve gerçekçi olmadığı kaydedildi ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve söz konusu bildiriyi imzalayanlardan Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı körü körüne takip etmekten kaçınmaları istendi. Akdeniz'in güney kıyılarındaki 9 Avrupa ülkesinin ortak açıklamasını sert bir şekilde eleştiren Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bu bağlamda yaptığı açıklamada bildirdi. Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve göçle ilgili bölümlerin önceki yıllarda olduğu gibi taraflı ve gerçeklerden uzak olduğunu belirtti.
Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye ve Yunanistan arasında ilk kez gerginlik yaşanıp tırmanmıyor. Bundan önce de iki taraf Akdeniz'deki fosil yakıt kaynaklarının keşfedilmesi ve kullanılması hakkında sorunlar yaşadılar. Daha önce Türkiye Akdeniz'de enerji kaynaklarını tespit etmek için bölgeye gemiler gönderdi. Bu konu ise Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan tarafından yayınlanan bildiriyle kınanırken Türkiye'den kışkırtıcı girişimlerine son verilmesi istendi. Fakat ihtilafların devam etmesi nedeniyle iki tarafın karşıt bildirilerinin hala masada olduğu söylenebilir. Aslında iki ülke arasındaki ihtilaflar son yıllarda ve özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki keşif çalışmaları ardından daha da kararmaya başladı. Fakat bu arada Türkiye'nin siyasi çevrelerini endişelendiren ise Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı Siyonist rejimiyle birleşmesidir. Aslında Akdeniz Doğu ve Batı olarak iki alana ayrılabilir. Fakat Doğu Akdeniz bölgesi sahip olduğu stratejik şartlar ve önemli coğrafi konumu nedeniyle özel bir bölgeye dönüşmüştür. Akdeniz'in üç kıtayla çevrili olması ayrıca Türkiye, Yunanistan, Suriye, Lübnan, işgal edilen Filistin toprakları ve Mısır ile kıyısı bulunması bu bölgeyi dünyada en önemli coğrafi bölgelerinden birine dönüştürmüştür. Aslında Doğu Akdeniz coğrafi konumu ve kıyı ülkeleri nedeniyle Amerika ve Avrupa'nın güçlü ülkelerinin siyasi ve güvenlik açılarında güç gösteri alanına dönüşmüştür. Bu arada muazzam petrol, doğalgaz ve de hidrokarbon kaynaklarına sahip Kıbrıs adasının bu denizin ortasında bulunması bölgenin önemini daha da arttırmıştır. Diğer yandan Türkiye'nin Kıbrıs adasının kuzey kesimindeki sultası ve Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz ve hidrokarbon kaynaklarının bulunması ve istihraç edilmesi ise dünya güçlerinin bu kaynaklardan kendilerine pay biçmelerine ve bugünlerde direkt olarak konuya müdahil olmalarına sebep olmuştur. Türkiye karşıtı muhalif ülkeler ve Güney Kıbrıs'ta askeri üslerin kurulması ve koalisyon oluşturulması ise diğer ülkelerin Ankara'nın tek başına bu kaynaklara ulaşmasını istemediklerini gösteriyor. Avrupa Birliği, Amerika, Mısır ve İngiltere'nin Türkiye'yi rahatsız etmeleri, bölgede gerginliğin tırmanması ve askeri ve siyasi çatışmalara şahit olmamıza sebep olmuştur.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Taliban'ın Afganistan hükümeti ana üyelerini ilan programı etrafında. Taliban siyasi bürosu sözcüsü Suhel Şahin, Afganistan'da nihai hükümetin korunması zamanı hakkında yaptığı açıklamada kabinenin asır üyelerinin belirlenmesi için birkaç ay gerektiğini ve şimdiki kabinenin değişebileceğini söyledi. Suhel Şahin bu bağlamda açıklamasında Afganistan geçici hükümetinin yemin töreni için program yapıldığını fakat bazı sebeplerden dolayı iptal edildiğini de sözlerine ekledi. Yaklaşık iki hafta önce Taliban yayınladığı bildiriyle Afganistan kabinesini açıklamıştı. Buna göre Molla Muhammed Hasan Ahun ülkenin yeni hükümet başkanı olarak açıklanırken kardeşi Molla Abdulgani de yardımcısı olarak belirlendi. Savunma Bakanlığı'na Molla Yakup, İçişleri Bakanlığı görevine Seracettin Hakkani ve Dışişleri Bakanlığı yardımcılarına da Abbas Tanekzey vekaleten getirildi. Afganistan'da hali hazırda geçici olarak adlandırılan Taliban'ın kabine bakanlarının listesi, kabine üyelerin birçoğunun grubun üst düzey üyeleri ve diğer etnik gruplar dikkate alınmadan peşunlardan olduğu görülür. Afganistan geçici kabinesinin kurulmasından önce bu grup kapsayıcı bir hükümetin tüm etnik gruplara katılımı ile düzenleneceğine dair vurgusuna rağmen bakanlar listesinin açıklanması ile birçok siyasi mezhebi ve etnik grup Taliban'ın kendi vaadini yerine getirmemesine itiraz etti. Elbette Taliban'ın ideolojik temelleri dikkate alındığında Taliban'ın diğer grupların kapasiteleri ve nüfuslarını dikkate alarak kendilerinin iktidarda kalmaları için onlara fırsat sağlamak isteyeceği beklenmiyor. Şimdi kurulduğunda geçici olduğu belirlenmeyen mevcut kabineye yönelik iç ve dış itirazların artması bu grubun mevcut kabineyi geçici olarak hitap etmesine sebep oldu.
Bu yüzden Taliban'ın Katar'da siyasi büro sözcüsünün geçici olmayan kabinenin birkaç ay içinde kurulması için programlar yapıldığını söylemesine sebep olduğu tahmin ediliyor. Üstelik Taliban daha önce mevcut kabinenin en az 2 yıl görevde olacağını açıklamıştı. Suhel Şahin'in açıklamalarına dayanarak Taliban'ın gelecek daimi hükümetin birkaç ay içinde tanıtılacağını belirtmesi ise parti ve siyasi ve etnik grup liderleri ile yeni kabinenin kurulması için tekrar görüşme fırsatı kazanmaya çalıştığı tahmin ediliyor. Bu şartlarda Taliban iç ve dış baskıları azaltmak için kabinenin bazı bölümlerini Hezareler, Tacikler ve Özbekler gibi etnik gruplara tahsis ederek ülkede tüm halk kesimlerinin talep ettiği kapsayıcı hükümetin kurulma vaadini gerçekleştirmeye çalışacağı mümkün görünüyor. Son haftalarda Afganistan'daki tüm etnik grupların ve kesimlerin katılmasını ülke halkının Taliban'dan temel talebi olmasına ilaveten çeşitli bölgesel ve uluslararası kurumlar ve birçok ülke yetkilisi de bu gruptan demokrasi ilkelerine bağlı kalması ve kapsayıcı hükümetin kurulması için ortam hazırlamasını istediler. Görünüşe göre mevcut geçici hükümetten gerçek daimi olan bir hükümetin kurulmasına hareket etmek ve bu ülkede yeni hükümranlık dönemi için Taliban'ın siyasi güce tek boyutlu bakışından bir nevi geri adım atması ve çeşitli siyasi ve etnik çeşitliliğe özen göstermeye mecbur kalacağı görünüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Şerivar 1400, Hicri Kameri 13 Safer 1443 ve Miladi 20 Eylül 2021 Pazartesi. 19 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Şehriver 1381'de İslam dünyasının tanınmış büyük fakihlerinden Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Muvahhid Eptehi vefat etti. Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Muvahhid Eptehi Hicri Şemsi 1309'da İran'ın tarihi kentlerinden İsfahan kentinde dünyaya geldi. 8 yaşında dini ilimlere yönelen Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Muvahhid Eptehi, temel bilimleri öğrendikten sonra 15 yaşındayken Kutsal Kum kentindeki dini ilimler havzasına gitti ve orada önde gelen din alimlerinden olan Ayetullah Seyyid Hüseyin Brucerdi, Ayetullah Seyyid Muhammed Hüccet Kuh Kemere'yi, Seyyid Muhammed Muhakkık Damat ve Seyyid Ahmet Ansari gibi hocaların derslerine katıldı. Bu önde gelen alim ve fakih 110'dan fazla kitap kaleme alırken kitapların genelde konuları tefsir, fıkıh, usul, rical, tarih ve diğer konuları içeriyor. Yıl önce Hicri Kameri 13 Safer 303 yılında Şeyhul İslam olarak meşhur olan Müslüman Muhaddis Ebu Abdurrahman Ahmet bin Şuayb Nesai vefat etti. İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Horasan yöresi köylerinden birinde dünyaya gelen Nesai, genç yaşta Mısır'a gitti ve burada ikamet ederek fıkıh ve hadis bilimleri tahsili dalında üstün bir başarı elde etti. Ehl-i Beyt'in ateşli savunucuları ve taraftarlarından biri olan Şeyhülislam defalarca Ehl-i Beyt düşmanlarının saldırısı sonucu yaralandı. Şeyhülislam ömrünün son döneminde Kutsal Mekke kentinde ikamet etti. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın özellikleri ve Sünen-i Nesai onun önemli eserler arasında yer alıyor. ...1073 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 13 Safer 370 tarihinde meşhur Müslüman fakih, müfessir ve lügat bilimcisi Muhammed Es-Seri Herevi bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Herat ilinde vefat etti. Hicri Kameri 282 yılında dünyaya gelen Es-Seri Herevi ilk eğitimini kendi bölgesinde aldı ve daha sonra 30 yaşında hac ziyareti yolculuğu sırasında Bedevi Arap kabilelerinin saldırısına uğrayarak esir edildi ve esaret döneminde Arapçayı oldukça düzgün, fasih bir şekilde öğrenmeyi başardı. Eserinin Arap lügati dalındaki en önemli eseri 15 ciltlik Tesibul Luga kitabıdır. Bu bilim adamından Kur'an tefsiri ve hadis dalında birçok değerli eser geriye kalmıştır. ...90 yıl önce bugün 20 Eylül 1831'de ilk buharla çalışan otobüs imal edildi. Buhar gücüyle çalışan bu yeni otobüsün kapasitesi 30 yolcuydu ve hızı ise çok azdı ve mucidi İngiliz Gordon Brown'dı. ...154 yıl önce bugün 20 Eylül 1867'de Macaristan'ın Avusturya topraklarına ilhakıyla François Joseph resmen Avusturya-Macaristan İmparatoru oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
İzmirli 6828 depremzede boş senede imza atmak zorunda kaldı.
Karar.
Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın haline üzülüyorum.
Star.
Türkiye'yi savunma alanında bir adım öne taşıyacak. Zırh korumalı ve daha hafif.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Deniz Yıldırım 18 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde seçime doğru program ve siyaset başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Çarşamba günü bıraktığımız yerden arayışa devam edelim. Muhalefet partileri halkın öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda ortak ve asgari bir programla halkın karşısına çıkmalı. Ülkeye giderek uçuruma sürükleyen iktidarın karşısında gerçek bir alternatifin varlığına halk inandırılmalı. Öyleyse öncelikli mesele kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı değildir. Programda uzlaşmadır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu programa muhalefet cephesinin farklı bileşenleri kendi talepleri, bakışları doğrultusunda şekil vermeye, sınıfsal dengelerini biçimlendirmeye mutlaka çalışacaktır. Sınıfsal sosyal boyut neden önemlidir? Çünkü halkın açık ara öncelikli meselesi işsizliktir, pahalılıktır, geçimle bağlantılı dertlerdir ve diğer yandan halkın kaynaklarına dönük, emeğine dönük, doğasına dönük, iktidar destekli ağır bir sermaye saldırısı yaşanmaktadır. Ne yapılabilir iktidar? Elbette her zaman yaptığını. Gerçek sebepleri saklar ve saptırır. Olumsuzlukları yaratanın kendileri olmadığı algısını pekiştirmeye çalışır. 20 ila yakın zamandır ülke yönetmiyormuş gibi. Çok partili demokrasi hayatımızın en uzun süre iktidarda kalan ve en olmadık yetkilerine kavuşan partisi değillermiş gibi. Nitekim bu propaganda yine başladı. Bir yandan neredeyse market baskınlarıyla, polisiye tedbirlerle, pahalılıkla mücadele görüntüsü veriliyor. Yani mesaj şu, biz ekonomiyi iyi yönetiyoruz, bizim dışımızda birileri aşırı zam yapıyor. Oldukça inandırıcı, sabaha karşı bir kararname ile meclisin yasama yetkisindeki konularda düzenleme yapmaya güçleri var. Yine sabaha karşı bir kararla kimine muafiyet tanıma, kimini atama, kimini görevden alma güçleri var. Ama her türlü yetkiyi tek merkezde ve neredeyse denetimsizce elde toplayan iktidarın zamlarla mücadele etmeye, bu birilerini bulup fiyatları düşürmeye gücü yok. Buna geçelim. Daha önce yerel seçimler öncesinde de benzer bir süreç yaşadık. Hatırlarsanız, pahalılık artmıştı. Geçim zaten o zamandan zorlaşmıştı. Yani pandemiyle başlamadı. İktidar seçim öncesi apar topar elindeki belediyelere tanzim satış noktaları kurdurup bunu ülke geneline yayma sözü vermişti. Sonuç mu? Halk ciddiye bile almadı. Başta İstanbul ve Ankara belediyeleri muhalefete geçti. Sahi hani ülke genelinde yayılacaktı o tanzim satışlar? Ne oldu? Yeni sistemde sahip olunan yetkiler mi yetmedi?
Ali Bayramoğlu 18 Eylül tarihli Karar gazetesinde iktidar ve muhalefete ortak noktalar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Eksik demokrasi ülkesi Türkiye'de demokratik değişim keskin bir arzu olarak dillerden hiç düşmez. Toplumda değişim fikrine karşı oluşan refleksif ve bilinçli engeller bile bu beklentiyi ortadan kaldırmaz. Bu nedenlerle değişim istikametinde kuvvetli siyasi söylemler, yeni siyasi melodiler, farklı beklentilerin meşru mecralarda buluşması hemen her zaman heyecan yaratır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Nitekim 1946'dan bu yana ülkedeki tüm güçlü siyasi dalgalanmalar, siyasetin ve siyasetçilerin toplumsal, sınıfsal zıplamalara, dış dinamiklerin etkilerine doğru zamanda ve doğru biçimde temas etmesiyle bir tür yeniyle meydana gelmiştir. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Ecevitli CHP, Özal, Erbakan, Erdoğan uygun bir konjonktürde sınıfsal, toplumsal hareketlenmeleri, buna uygun tutum ve politikaları temsil ederler. Bugün bu bakımdan nasıl bir noktadayız? İktidar alanında siyaset, siyasi iktidarı korumak için yapılıyor. İktidarın büyüme ve güç endeksli hamleleri yeni Türkiye söylemini, milliyetçi bir güven ve koruma refleksini seferber etme niteliğine dayanır. Askeri hareketler, üretilen silahlar, mavi vatan hamleleri iktidar bakımından böyle siyasi bir hikaye oluşturuyor. Ancak bu hikaye yukarıda altını çizdiğimiz yeni bir siyasi melodisinin muadili değil. Nitekim yeni bir dalga üretme gücü bulunmuyor. Sınıfsal, kültürel bir hareketlenmenin işaretlerini taşımıyor. Toplumsal katmanları bir havuzda toplama yeteneği yok. Muhalif aktörlerin ortak noktası malum. İktidar karşısında itiraz. Kimisinin itirazı DEVA örneğinde olduğu gibi modeli, kimisinin itirazı göçmen ve HDP karşıtlığı dışında somut bir siyasi önerisi bulunmayan İYİ Parti misali kişiye ve işletme biçimini. İtirazların siyasallaşması bir siyasi hikaye, yeni bir siyasi melodi, değişimi ve geleceğe dair beklenti, coşku oluşturur mu? Pek zor. Zira eleştirel siyaset ile kurucu siyaset arasında kimi küçük köprüler dikkate alınmazsa büyük bir uçurum bulunur. Mevcudun eleştirisi üzerine ya da mevcut uygulamaların daha iyisinin önerisi üzerine kurulu eleştirel siyaset toplumsal beklentilerden beslenir. Ancak kendi başına bir toplumsal dalga, heyecan kümesi, beklenti kesişmesi üretmez.
Murat Arel 18 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde hazine arazileri bir bir satılıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kayıtlara göre yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Bodrum Türkiye'nin en değerli arazilerinin olduğu bir yer. Tatil ve bayramlarda nüfusu 1 milyona geçiyor tabi. Nüfus yoğunluğu demek, rant demek, inşaat demek, beton demek, AK Parti demek. AK Parti iktidarı da bu rantı görünce hiç vakit kaybetmeden Bodrum'u mahvedecek projelerin önünü ardı ardına açmaya başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aracılığıyla doğa harikası yerlerde bulunan el değmemiş hazine arazileri milyonlarca liraya bir bir satılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gündem o kadar yoğun ki kimse ne olup bittiğini anlamıyor bile. Fakat bir gün kalktığımızda İstanbul'a benzer bir Bodrum ile karşılaşacağımız benden söylemesi. O zaman da hurra başka bir dalga harikası ilçemize akın eden insanlar ve yeni rant projeleri doğacak. Döngü hep aynı. İşte bu döngüyü bir yerinden yakaladım. Anlatayım. İlk olarak bir projeden bahsetmek istiyorum. Muğla'nın Bodrum ilçesi tatil beldelerinden Turgut Reis Palamut mevkiinde bulunan bir proje, Mavi Arya projesi. İçerisinde villa, rezidans ve otel bulunan bir proje. Sahipleri kim? AK Parti Diyarbakır eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın oğlu, AKP Ankara milletvekili Mücahit Arslan ve Mustafa Cihat Arslan. Önce şirketin Elif Dış Ticaret olan ismini 1990 yılında değiştirerek Aslan Yapı Limited adını aldılar. Sonra defalarca sermaye arttırarak 2012 yılında AŞ olan ve 80 milyon TL sermayesiyle yönetim kurulu başkanlığını Mustafa Cihat Arslan yaptı. Diğeri de Arslan ailesiyle hemşeri olan HES, JES, GES projeleri ve yaptığı işlerle büyüyen adı Bursa Belediyesi'nin düzenlediği, sonra iptal ettiği EDS ihalesinde adı geçen yönetim kurulu başkanlığını Cihat Balye'nin yaptığı Caba İnşaat AŞ. Bir diğeri ise Göltürk Bükü Cennet Koyun'da otel ve rezidans yapan Vedat Aşçı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Astaş Holding. Yönetici firmalar yaptıkları bazı duyurularda proje kapsamında yıllardır var olan sahil yolunun iptal edip yolun olduğu arazi projeye dahilmiş gibi bir izlenim yaratıyor. Buna rağmen çevrede bulunan site sakinleri ve belediyenin itirazı ile bu hayalini gerçekleştirememiş. Ancak edindiğim bilgilere göre bu isteğini gerçekleştirebilmek için de şartları zorluyorlar. Cennet Koyun'da dünyada en çok kumdan ihale alan ilk firmalardan biri olan Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ile 17-25 Aralık sonrası FETÖ'cü Zaman gazetesinin %10'unu satın alan Tuzkon dahil kanun hükmündeki karname ile kapatılan vakıflara üye olan Pensilvanya'ya gidip FETÖ ile elebaşı Gülen ile görüşen Fettah Tamince özelleştirme üzerinden 600 dönüm arazi almış.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İran'ın Lübnan'a gönderdiği yakıt tankerinin bu ülkeye ulaşması ve ayrıca Beyrut'ta yeni hükümetin göreve başlaması.
Irak Başbakanı Kazimi'nin İran ziyareti.
Ve Yemen'in güneyinde son gelişmeler.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Lübnan 2 aydır ağır iktisadi krizle karşı karşıya gelmiş bulunuyor. Öte yandan yeni hükümetin kurulmasında yaşanan gecikme ise bu durumu daha da kronik hale getirdi. Lübnan'da ekonomik kriz sırasında yakıt meselesi ise bu ülkenin en önemli sorunu haline geldi. Öyle ki Lübnan halkının yoğun itiraz ve protesto eylemlerini tetikledi. Bu süreçte hiçbir Arap ülkesi Lübnan'a yakıt krizini halletmek üzere yardım eli uzatmazken İran İslam Cumhuriyeti Lübnan milleti ve devletine yardımcı oldu.
Bu çerçevede geçen hafta İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk yakıt tankerleri Perşembe günü Lübnan'a ulaştı ve Lübnan halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. İran'ın Amerika'nın gönderdiği Yakıt'ın ikinci partisi ise cumartesi günü Suriye sınırına geçerek Lübnan topraklarında ilerlemeye başladı. İran'ın yakıt tankerleri Lübnan halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Bu arada Lübnan Hizbullah Hareketi Lübnan halkının sorunlarını hafifletmek üzere kesin kararlı olduğunu ve bazı siyasi grupların ve şahsiyetlerin oyunlarıyla ilgilenmeyeceğini ortaya koydu.
Bu arada birçok gözlemciye göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yardımcı olmak üzere bu ülkeye yakıt göndermesi, Amerika terör devleti ve Batı Asya bölgesindeki müttefikleri için büyük bir hezimet ve İran İslam Cumhuriyeti ve direniş ekseni için büyük bir siyasi zafer oldu. Zira bu yardım Amerika'nın Lübnan'a dayattığı yaptırım politikasını ve kuşatmasını, ayrıca İran'a dayattığı yaptırımlarını bozguna uğrattı. Gerçekte Amerika terör devleti yıllardır Lübnan'da korsan rejim İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Nitekim Lübnan'ı son 2 yılda içinde bulunduğu krize ve iktisadi sıkıntılara sürükleyen taraf da yeni Amerika'nın Beyrut Büyükelçiliği'dir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a gönderdiği yakıt tankerleri bu ülkeye ulaştıktan sonra Lübnanlı Ulema Birliği bir bildiri yayımlayarak İran'ın yakıt tankerlerinin Lübnan'a ulaşması Amerika'nın tüm hesaplarını alt üst ederek Washington'un Beyrut'a dayattığı iktisadi kuşatmayı kırdığını vurguladı. Rayel Yom gazetesi genel yayın yönetmeni Abdülbari Atvan da bir yazı yayımlayarak İran'ın Lübnan'a yakıt sevkiyatı, İran-Suriye-Lübnan üçgeninin Amerika-İsrail'in bölgede hegemonyasına karşı zaferi niteledi. Atvan bu hareket Lübnan'da durumun iyileşmesinin uzun yolunun başlangıç noktası olduğunu vurguladı.
Bundan başka İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yakıt göndermesi, bölgede İran karşıtı propagandaları da etkisiz hale getiren bir hareketti. Zira bölgede İran'ı her türlü olumsuzluğun ve çatışmaların başlıca nedeni olarak gösteren Batılı devletlerin karalama kampanyalarının aksine bu hareket İran İslam Cumhuriyeti hatta en zorlu şartlarda bölge milletlerine yardım eli uzattığını ortaya koydu. Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti bu hareketiyle bölge milletlerinin güvenilir ortağı olduğunu ve bölge devletleri Amerika'ya dilenmek yerine bölgesel bir güç olan İran'a yönelmeleri gerektiğini gösterdi. Irak'ın Nuceba İslami Direniş Hareketi resmi sözcüsü Nasr Şimri de İran'ın Lübnan'a yakıt göndermesini İslami nizamın gücünü ve vaatlerinde samimi olduğunu gösterdiğini belirterek bu hareketi Lübnan milleti ve direnişi içinde yeni bir kazanım niteledi.
Lübnan'la ilgili bir başka önemli gelişme ise sonunda 13 ay süren çıkmazın ardından bu ülkede yeni kabinenin Başbakan Necip Mikati tarafından kurulması ve resmen faaliyete geçmesiydi. Ki bu da Lübnan milleti ve direniş ekseni için önemli bir başarıydı. Zira direniş karşıtları çıkarları Lübnan'da siyasi krizin devam etmesi ve sokak eylemlerinde şiddetin tırmanarak devam etmesinde görüyordu. Mikati kabinesi ise Lübnan'da en azından yakıt krizi kısmen hafiflediği bir sırada göreve başladı.
Geçen hafta Irak Başbakanı Mustafa Kazimi son bir yılda ikinci kez Tahran'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Reisi, Meclis Başkanı Galibaf, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Şamkhani ve Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhbir ile görüştü. Başbakan Kazimi, Irak'ta başbakanlık görevini üstlendikten sonra da İlk yurt dışı ziyaretini Temmuz 2020 tarihinde İran'a yapmıştı ve geçen hafta ikinci kez Tahran'a geldi. Bundan başka Başbakan Kazimi, İran'da Ayetullah Reisi Cumhurbaşkanı olduktan sonra İran'a gelen ve yeni Cumhurbaşkanı ile görüşen ilk yabancı üst düzey yetkili oldu. Cumhurbaşkanı Reisi ve kabine üyeleri Kazimi'yi çok sıcak bir şekilde karşıladı.
Irak Başbakanı Kazimi, Tahran ziyaretine başlamadan önce yaptığı açıklamada ziyaretinin amacını iki kardeş ve dost ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme ve yeni işbirliği ufuklarını açma şeklinde ifade ederek şöyle dedi. Irak bölgede stratejik ortaklıkları istikrar, işbirliği ve dostluk ilkeleri temelinde takviye etmekle bölgede barış ve yakınlaşmaların temelini pekiştirmekte eksen rol ifa etmekle başarılı olmuştur.
Tahran Radyosu.
Irak Başbakanı Kazemi, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmelerinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ta tekfirci IŞİD terör örgütüyle mücadelede Bağdat yönetimine yardımlarından dolayı teşekkür etti. Ancak Kazemi'nin İranlı yetkililerle görüşmelerinin ana ekseni ekonomi meselesiydi. Irak'ın İran'a olan borçlarının ödenmesi ve enerji konusu görüşmelerle ele alınan başlıca iktisadi konulardı. İki taraf ayrıca iktisadi ilişkileri özellikle demir yollarını geliştirerek geliştirmeye vurgu yaptı. İran ve Irak iktisadi ilişkilerini geliştirmekte demir yollarının birleştirilmesini istiyor. Nitekim enerji konularından başka Şalemçe demir yolunu Basra demir yolu ile birleştirme meselesi Kazemi'nin ziyareti sırasında ele alınan konulardan biriydi.
Eşşark TV kanalı ise Irak Başbakanı Kazemi'nin İran ziyareti hakkında yayımladığı raporunda Kazemi yeni işbirliği ufuklarını açmak üzere İran'ı ziyaret ettiğini belirtti. Türkiye'nin TRT kanalı da Başbakan Kazemi'nin Tahran ziyaretini iktisadi açıdan ele alarak İran ve Irak ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptıklarını kaydetti. France 24 kanalının Arapça yayını ise Kazemi'nin Tahran ziyareti ve Cumhurbaşkanı reisiyle görüşmesinde önceliğin iktisadi konular olduğunu, iki taraf arasındaki müzakerelerde ekonomi galip konu olduğunu vurguladı.
Geçen hafta Yemen'in güneyi halk protestolarına sahne oldu. Aslında bu protestolar Yemen'in güneyinde yer alan eyaletlerde bir aydır devam ediyor. Aden, Taiz, Hazarmut, El Muhre ve Leheç eyaletlerinde halk protesto eylemlerine katılıyor. Yine Yemen'in Sokotra adasının sakinleri de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi güçlerini protesto etmek amacıyla adanın merkez kentinde eylem yaptı. Güney Geçiş Konseyi aleyhinde slogan atan halk, adada kamu hizmetlerinin kötü durumuna itiraz etti.
Gerçekte Yemen'in güneyindeki eyaletlerde protesto eylemlerinin esas nedeni kötü iktisadi ve sosyal şartlardır. Halkın geçim sıkıntısı, milli para biriminin değer kaybı ve yakıt fiyatlarının yükselmesi Yemen halkını öfkelendiren belli başlı konulardır. Yine elektrik santrallerinin faaliyetinin durması ve suç ve cinayet sayısında artış da Yemen'in güneyinde halkın itirazlarını tırmandıran diğer bazı etkenler sayılmaktadır. Yemenli protestocular uygunsuz geçim koşullarını protesto etmek üzere lastik yakarak yolları kapattı.
Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zübeydi ise halkın protesto eylemlerine gösterdiği tepkide güneydeki eyaletlerde olağanüstü hal durumu ilan etti. Zübeydi, protestocuları provokatör niteleyerek onlara karşı demir yumruk politikası uygulanmasını emretti. Aden'de düzenlenen protesto eylemlerinde ise bir kişi açılan ateş sonucu öldü, birkaç kişi de yaralandı. Riyad tarafından desteklenen Hadarmut eyaletinin valisi ise protestocuları bastırmak için on binlerce asker sevk edeceği tehdidini savurdu.
Gerçekte bugün Yemen'in kuzeyinde yaşanan durum, Suudi rejimi ve Amerika'nın Yemen'e karşı izlediği politikaların ve bu ülkenin güneyine müdahalelerinin sonucudur. Nitekim bölge halkı da bu konuyu fark etmiş ve şimdi işgalcilerin Yemen'in güneyinden çekilmesini istedikleri anlaşılıyor. Şimdi ise Yemen gelişmeleriyle ilgili siyasi analist Sayın Teymur Kuliyev'in görüşlerini dinleyelim.
Yemen halkı bu alanda, bu açıdan bir istisna teşkil ediyor. Bu istisnalık ondan ibaret ki Yemen halkı savaştan hiç korkmuyor. Ve Yemenli mübarizler şimdiye kadar bu 5 senelik yanılmıyorumsa savaşta çok büyük başarılar elde ettiler. Ona rağmen ki rakipleriyle, yani düşmanlarıyla mukayesede çok zayıf derecede donatımları ve askeri teçhizatları vardır. Şimdi düşman bunu bilerek, düşman dedikte biz tekçe müstebit istibdatçı Saud rejimini değil, onun müttefikleri olan ve ona muzdurluk yapan tüm insanları, grupları ve devletleri nazarımızda tutuyoruz. Bu düşman koalisyonu savaş alanında bir uğur kazanmadığını görerek şerefsizcesine, insanlığa yakışmayan bir biçimde Yemen'in dinç halkına milyonlarca kadın, ihtiyar, bebekler, çocuklar ve hastalar, sakat insanlar ve bu kimi mazlum tabakaya, kademeye ihanet etmişler, ona, onun kanına kıymış olurlar. Diyebiliriz ki son zamanlarda Yemenli mübarizler çok büyük nailiyetler kazanmışlar savaş alanında.
Sayın Teymur Kuliyev'e görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinin gençlere olan değerli bakışı.
Muhterem dinleyiciler, Dinin Gençleri olan Değerli Bakışı isimli dizi sohbetimizin 5. bölümüyle beraberiz.
Genç insanın ruhu umut, arzu, sevgi ve şefkatle doludur. Gençlerin hassas ve şeffaf bir ruhu vardır ve genç nesildeki bu özellikten dolayı gençlikte arkadaş seçimi çok önemlidir.
Genç insanın ruhu umut, arzu, sevgi ve şefkatle doludur. Genç nesil en etkili ruha sahip eşsiz bir gruptur. Gençlerin hassas ve şeffaf bir ruhu vardır. Ve genç nesildeki bu özellikten dolayı gençlikte arkadaş seçimi çok önemlidir. Bu çağda dostluklar saf sevgi ve şefkat üzerine kuruludur. Bu arkadaşlıklar gencin sosyal hayatında kimliğini güçlendirip sosyal yeteneklerini geliştirir. Tabii bu da gencin arkadaş seçiminde en iyisini seçmesi şartıyla muhakkak olacaktır. Bir delikanlı genci fesada ve yıkıma davet eden gençliğin geri dönüşü olmayan anlarını günahkar zevkler ve abartılarla geçiren arkadaşlar, gencin kişisel gelişmesini engelleyerek ilerleme yerine gerilemesine yol açacaktır. Ancak sağlıklı, enerjik ve amaçlı gençlerin gelecekteki kişiliklerine de oluşturma sürecinde çok iyi ve olumlu etkileri olabilir.
Batı üniversitelerinin ünlü profesörü ve psikolog Dr. Richard Mailey, ergenliğin önemi hakkında şöyle diyor. Ergenlik döneminde birey için kişilik ve kimlik konusu büyük bir önemle gündeme gelir. Ergenlik ve gençlik yetişkinliğe girmek için kişilik ve kimliğin ana yapısının kurulduğu her insanın hayatındaki aşamalardan biridir. Gençler için kişilik oluşturan faktörlerden biri arkadaşlarla birlikte olmaktır. Arkadaşlarla birlikte olmak gençlerde özgüven duygusunu artırır. Ayrıca arkadaşlarla eğlenmek genç adamın özgürlük duygusunu zenginleştirir ve gençliğinin stresini azaltır. Arkadaşlar aslında gençleri olumlu ya da olumsuz yönde en çok etkileyen dış faktörlerden biridir. Buradan İslam dininin dost seçimini neden bu kadar önem verdiğini ve iyi bir dostu Allah'ın insan üzerindeki en büyük nimetlerinden biri olarak gördüğünü anlayabiliriz. Zira dostluk ve yoldaşlığın başladığı an hayatın iniş çıkışlarında bir dönüm noktası oluşabilir.
Ergenlik döneminde arkadaş seçimi diğer yaşlardan daha önemlidir. Çünkü bu dönemde insanlar arkadaşlarından her zamankinden daha fazla etkilenir ve kimliklerini arkadaşlarının özellikleri ekseninde oluştururlar. Arkadaş seçiminde çok faydalı İslami talim ve kurallar bu semavi dinin gençliğe çok değerli bir bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir. Masum imamlarımızın da buyruğunda bir genç ve ergeni yeni fidana benzetmeleri, kimsenin yönlendiremeyeceği büyük bir avcın aksine gençlerin herhangi bir yöne yönlendirebileceği gerçeğinden kaynaklanıyor. İmam Sadık Aleyhisselam'ın da bu konuda ilginç bir sözü var. O Hazret şöyle buyurmakta, hayat sevinci ancak bir dost edinmeden tamamlanamaz. Gençler hayatlarının birçok eğlencesini ve zevkini arkadaşlarıyla birlikte yaşarlar ve ne kadar iyi bir arkadaşa sahip olurlarsa o kadar eğlenceleri çok ve kalıcı olur.
Dost seçmek, dostlukta sınırlara riayet etmek, iyi dostu korumak ve benzeri talimler Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Resulullah Efendimiz ve onun pak ehli beytinden gelen rivayetlerde defalarca beyan edilmiştir. Dostlukta öne çıkan kriterlerden biri de imanlı ve salih insanları seçmektir. İmam Sadık Aleyhisselam arkadaş seçme konusunda şöyle buyurmaktadır. Dostluğun bir takım kriterleri vardır ve bu kriterler kimsede olmazsa onu tam bir dost saymayın ve kendi dostunuz olarak görmeyin. İlk nokta şu ki iyi bir arkadaş sizinle açık ve gizlisi bir olandır. İkincisi, senin süs ve ziynetini kendi ziynetini ve senin kusurunu kendi kusuru sayar. Muhtemelen bir dostun faziletlerini onun için öne çıkardığı ve kusurlarını görmezden geldiği ve kendisine getirmediği anlamına gelir. Üçüncü olarak, mülk ve makam onun durumunu değiştirmez. Dördüncüsü, yapabileceği şey sizden esirgemez ve beşincisi ise sizi zorluklarda yalnız bırakmaz. İmam Sadık Aleyhisselam'ın üzerinde durduğu bu 5 şart gerçek dostların en önemli özelliklerindendir. Bazı insanlar yüzeysel olarak arkadaş olduklarını iddia ederler ama içten ikiyüzlüler ve birinde kendi çıkarlarını gördüklerinde dostluklarını ifade ederler ve ihtiyaçları karşılanır. Karşılanmaz, her şeyi ayaklar altına alırlar. Tek kelimede böyle dostlar ikiyüzlü insanlardırlar.
Evet, iyi bir arkadaş, dostluk ve sevgiyi sadece görünüşte değil, aynı zamanda bir kişinin yokluğunda ifade eden kişidir. Başka bir ifade ile sırlarını açıklamaz, onun hakkında dedikodu yapmaz, arkadaşının kusurlarını örter ve iyiliğini ortaya çıkarır. İyi bir arkadaş davranışını değiştirmez ve zenginliği kazanarak arkadaşına karşı kibirlenmez. Arkadaşına her zaman destek olur ve zorluklarda ve felaketlerde ona sempati duyar. Ancak kötü bir arkadaş insanın kötülüğe götürür ve insana sadece dünyada zarar vermekte kalmaz, cehenneme bile yönlendirir. Kur'an-ı Kerim cehennemdekilerin özelliklerinden birini sağlıksız arkadaşlara sahip olmalarını buyurmuştur. Furkan suresinin 27 ve 28. ayetlerinde cehennemdekilerin sohbetinden naklen eyvahlar olsun, keşke falan kişiyi arkadaş edinmeseydim diye buyurur. Bu ayet dostluğun insan kaderi üzerindeki etkisini açıkça belirtmektedir.
Ünlü bir atasözünde şöyle denilmektedir: arkadaş edinmek kolaydır ama sürdürmek zordur. Yani bir insanın kaç tane arkadaş edindiği önemli değildir. Önemli olan bulduğu arkadaşları koruyabilmesi ve onları kaybetmemesidir. Hatta bazen iyi insanlarla tanışır, onlarla dostluk ve yakınlık kurarız ama aniden onları kaybederiz. Daha sonra varlıklarını özleriz. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuştur: İnsanların en acizleri dost edinemeyenlerdir. Ondan daha aciz olan ise dostunu kaybedenlerdir. Yani iyi arkadaşların kaybı bir insanın acizliğini göstermektedir.
Gençler, arkadaşların sınırlarına uyulmaması ve arkadaşlıktaki ifrat ve tefriden kaynaklanan istikrarsızlıktan diğer yaşlılara göre daha fazla şikayet etmektedirler. Aşırılık arkadaşlıklar ve gençlikte az ya da çok görülür ve bunun nedeni gençlerin duygusal motivasyonu ve tutkulu duygularıdır. Bu gençler arkadaşlık günlerinde ölçüyü kaçırır ve bazen arkadaşlarına gereğinden fazla ilgi gösterirler ve üzüldüklerinde daha çok sinirlenirler. Bazen öfkeleri öyledir ki kontrol edemezler. Bu nedenle bu krizden çıkmak ve bu dönemi atlatmak için çevresindeki insanlar sakince öfkelerini azaltmalıdır.
Arkadaşlık ve empati duygusunu artırmak için en iyi ve en güvenli yerlerden biri sıcak aile ortamıdır. Bilgili ebeveynler çocukları için en iyi arkadaş olabilirler. Genç evlatlarının kişiliğini onurlandırarak aile meselelerinde onlara danışarak gençlerin bağımsızlık duygusuna, nazik ve kibar davranışlarına dikkat ederek işlerindeki stres ve gerginliklerin çoğunu azaltabilirler. Bu konuda Hazreti Ali Aleyhisselam anne babalara şöyle tavsiyede bulunur: bir genci azarladığınızda onun bazı hatalarını görmezden gelin ki azarlamanız onu yüzleşmeye zorlamasın.
Muhterem dinleyiciler, dinin gençleri olan Değerli Bakış isimli sohbetimizin 5. ve son bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com ziyaret edebileceğinizi ve turkish@ws.irib.ir'e görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, tevhidi ve adil bir toplumun oluşturulmasının Mehdeviyetin müjdesini verdiği şey olduğunu, tüm peygamberlerin bunun için geldikleri ve bi'setlerin sebebi olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Mehdeviyetin müjdelediği şey tüm peygamberlerin, tüm bi'setlerin onun için olduğu. Bunun ise tevhidi bir dünya olduğu ve adalete ve Allah'ın insanda yarattığı tüm kapasitelerin kullanılmasına dayalı olduğu şeydir. Böyle bir dönemdir işte. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur dönemi. Tevhidi toplumun dönemidir. Tevhidi hakimiyetin dönemidir. Gerçek maneviyat ve dinin insanların tüm yaşamına gerçek hakimiyeti dönemidir. Ve adaletin tesisi bu kelimenin tam ve kapsamlı anlamıdır. İşte peygamberler bunun için gelmişler. İnsanlığın tüm bu asırlarda peygamberlerin öğretilerinin gölgesinde yaptığı tüm hareketlerin Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yüce hedeflere doğru uzanan, asfaltlı geniş bir yola doğru harekettir ki insan o caddede hareket edeceğini mükerrer arz etmişizdir. Tıpkı dağlarda ve zorlu yollarda ve bataklıklarda ve dikenle dolu yollarda bazılarının kılavuzluğu ile kendilerini ana yola ulaştırmak için hareket eden bir topluluk gibi, ana yola vardıklarında yol açıktır, sırat-ı mustakim aydındır, içinde hareket etmek kolaydır, onda kolaylıkla hareket ederler. Ana yola vardıklarında hareketin duracağı yoktur. Hayır, artık yüce ilahi hedeflere doğru hareket yeni başlıyor. Zira insanın kapasitesi tükenmeyen bir kapasitedir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor.
İran Silahlı Kuvvetler Başkumandanı Ayetullah Seyit Ali Hamene'yi Hava Kuvvetleri'nin yeni komutanı olarak Tuğgeneral Hamid Vahedi'yi atadı. Cumhurbaşkanı Reisi, bütün bakanlıklar Şanghay Örgütü ile işbirliği kapasitelerini belirlemek ve bunları ülkenin ekonomik büyümesi doğrultusunda kullanmakla yükümlüdür, dedi. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğini stratejik ve önemli bir değer olarak niteledi. İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Zargami, vize yasağının kaldırılmasına yönelik çabalara atıfta bulunarak, turizm tüm dünyadaki insanların hakkıdır ve kamu diplomasisinde özel bir role sahiptir, dedi. Viyana'da uluslararası örgütlerde Rusya'nın temsilcisi Mihail Ulyanov, nükleer anlaşma görüşmelerinin 20 Haziran'a kadar gelinen noktadan devam etmeli, dedi. Lübnan Hizbullah Hareketi'nin siyasi konsey başkanı, İran'dan yakıt ithal etme kararının halkın sorunlarını çözmek için alındığını söyledi. Irak Savunma Bakanı Erbay'ın güvenliğine dair açıklamada bulundu. Manchester'de, İngiltere'de Hazreti Seyyid-i Şuheda'nın davasına anma merasimi düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Müzik